Cuma öğleden sonra.
Cuma öğleden sonra.
Merhabalar değerli dinleyiciler. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Cumamız hayırlı ve mübarek olsun inşallah diyerek bugünkü Cuma öğleden sonra programında başlatmaktayız değerli dinleyiciler. Bugünkü programımızda sizlerle birlikte yaklaşık bir saatlik zaman içerisinde yine sizlerle birlikte olacağız. Ben Vedat Ahmet, her zaman olduğu gibi sizlerle dini konulardaki sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Değerli dinleyiciler, bu haftaki programımızda, bu haftaki konumuzda, konumuz çerçevesinde vakıflar konusunu ele almaya çalışacağız. Vakıf malı nedir? Vakıf nedir? Vakıfların amaçları nelerdir? Ne tür fonksiyonlar icra etmektedirler? Nasıl korunurlar? Ne gibi faydaları vardır? Buna benzer konuları ele almaya çalışacağız. Zira dün Başmüftülüğümüz Bulgaristan'daki camileri ve diğer kutsal mekanları ön plana çıkarmak için, gündeme getirmek amacıyla, özellikle de camilerimizi gündeme getirmek amacıyla Camiler Haftası çerçevesinde bir etkinlik düzenledi. Bu program esnasında da hem camilerimiz, başta camilerimizle ilgili değerlendirmeler, konuşmalar yapılırken aynı zamanda mezarlıklar, tekke ve türbeler, ondan sonra vakıf malları vesaire konular ele alındı. İlim adamları tarafından, aynı zamanda da Başmüftülüğümüz nezdinde görev yapan kişiler tarafından bu konular detaylı bir şekilde ele alınmaya çalışıldı. İşte bu vesileyle bendeniz de kutsal mekan olarak vakıflar konusunu ele almıştım. Bu konuyu sizlerle de ayrıca paylaşmak istiyorum. Biraz da tabii biraz da farklı bir açıdan ele almak suretiyle. Yani biraz daha vakıfların nasıl birer varlığımız olduğunu, vakıfların gerçekten kutsal mekan olup olmadığını, kutsallıkları ne anlama geldiğini vesaire, bu konuları sizlerle de paylaşmak istiyorum bugün. O yüzden değerli dinleyiciler, şimdi güzel bir ilahi sizlerle birlikte dinleyeceğiz. Ondan sonra da sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Birlikte Naci Bülbül'ü dinliyoruz.
Açanlar mahrum kalmaz, kerem eyle kerim Allah'u. El açanlar mahrum kalmaz, kerem. Günahkarım, cürmü hata oldu zatındadır bütün kemal. Hüküm senin ya Zelcelal. Hu. Zatındadır bütün kemal. Hüküm senin ya Zelcelal. Kıl tecelli göster cemal. Lütfeyle ey Hakim Allah. Lütfeyle ey Hakim Allah. Kıl tecelli göster cemal. Lütfeyle ey Hakim Allah. Lütfeyle ey Hakim Allah. Aşkı kulun boynun büker, huzurunda yaşlar döker. Aşkı kulun boynun büker, huzurunda yaşlar döker. Dergahına gözün diker. Vasleyle ey azim Allah. Vasleyle ey azim Allah. Vasleyle ey azim Allah. Vasleyle ey azim Allah.
Evet değerli dinleyiciler, başta da ifade ettiğimiz gibi vakıf konusunu ele alacağız. Vakıf konusu hassas bir konu. Çünkü ebedi zamanlar için, yani sonsuzluğa kadar geçerli olmak üzere Allah rızası için bırakılmış varlıklardır vakıflar. O yüzden onların korunması, onlardan doğru bir şekilde yararlanmak gerçekten son derece önemlidir. Bir de vakıfları bırakan insanlar belli bir zaman sonra hayatlarına sonuna geldikleri için, bu dünyadan göç ettiklerinden dolayı bu vakıflar her ne kadar vakfiyelerinde belirli şartlar olsa da kendileri olmayacağından, hayatta olmayacağından dolayı vakıflar bir anlamda, tırnak içinde söylüyorum bunu, sahipsiz kalmaktadırlar. O yüzden onların sahiplerinin bıraktığı şekilde, şart koştuğu şekilde varlıkların sürdürmeleri gerçekten çok önemlidir. Ve bu konuda yardımcı olan, bu konuda bir hizmeti dokunan herkes önemli bir hizmet yapmış olmaktadır. Nasıl ki vakfı bağışlayan insanın, büyük bir insan büyük bir hayır işliyorsa, onun koşmuş olduğu şartlar muvacehesinde o vakfı koruyanlar da aynı şekilde, benzer şekilde bir mükafat kazanmaktadırlar, sevap kazanmaktadırlar. Olaya bu yönüyle bakmamız gerekmektedir. Şimdi tabii konuyu biraz daha iyi anlayabilmek için, konuyu biraz daha iyi algılayabilmek için vakfın biraz hukuki boyutuna, yani kavramsal boyutuna değinmemiz gerekiyor. Vakıf, İslam hukukunun bir kavramıdır. İslam hukukuna göre vakıf kavramı oluşturulmaktadır. Yani bunun şekli, şemaili nedir? İslam hukuku çerçevesinde belirlenmektedir. Öyleyse nedir vakıf? Vakıf, önce kelime olarak bakalım konuya. Arapçadan gelen bir kelimedir. Arapçada vakafe durdu anlamına gelmektedir. Durmak anlamına gelmektedir. Oradan da mesela vakfe denmektedir. Vakfe Arafat'ta, Arafat meydanında, Mekke'de Arafat meydanında durmak demektir. Vakıf da Arapçadaki vakıf da durmak, durdurmak anlamına gelmektedir. Başka anlamlarıyla birlikte. Başka ikincil anlamlarda bulunmaktadır. Ama asıl anlamı durdurmak, durmak anlamına gelmektedir. Bir şeyin durması. Buradaki kavram olarak kullanılan vakıf kelimesi de Allah için bir mal varlığını kullanımdan durdurmaktır. biraz daha net bir ifadeyle söyleyecek olursak, vakfın kavramsal tarifini yapacak olursak, Hanefi mezhebine göre özellikle de Hanefi mezhebinin kabul muftabih dediğimiz veya kabul gören, fetvaya esas alınan tarifinden hareket edecek olursak, ki bu da Hanefi mezhebinin iki meşhur imamı, yani İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin iki talebesi Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'in görüşüdür, onların tarifidir. Şöyle, vakıf Allah rızası için, Allah'ın rızasını gaye edinerek veya Allah'a yaklaşmayı hedefleyerek, bir varlığı, bir malın, ayn deniyor, bir aynın mülkünden gelecek menfaati, yani çıkarı, geliri insanlara tahsis etmek suretiyle mülkünü Allah'ın mülkü haline getirmektir. Ve bu şekilde de o mülkü, yani eldeki mülkü temlik ve temellükten ebediyen alıkoymaktır. Şimdi tabii bunlar ağır ifadeler, biliyorum. Temlik nedir, temellük nedir, mülk nedir, ayn nedir? Dedik ya, bunlar İslam hukukunun kavramları. Bunu biraz daha açacak olursak, bir kez daha söyleyip de açacak olursak, menfaati insanlara ait olmak üzere mülk bir aynı, Allah'ın mülkü olarak temlik ve temellükten ebediyen alıkoymaktır. Bunu şöyle açalım. Bir mülk var, bir mal var. Ve bu malı Allah rızası için bağışlıyoruz. Nereye bağışlıyoruz? Bunu insanlara faydalı olması için bağışlıyoruz. Ve ebediyen olmak üzere. Bundan sonrası temlik dediğimiz ve temellük dediğimiz, o malın üzerinde bizim herhangi bir hakkımız kalmıyor demektir. Bu da şu anlama gelir. Vakıf, bir mal vakfedildikten sonra onunla ilgili sahibinin hiçbir sözü kalmaz. O artık Allah'ın mülkü olmuştur. Allah'ın mülkünden de insanlar faydalanır. Öyleyse malın ilk sahibi, mülkün ilk sahibinin sözü nerede kalmaktadır? Yani onun rolü nedir? Onun rolü bir, vakıf malı olacak mülkü vakfettim demesidir. Vakfettim demesiyle de veya insanların hayrına sundum demesiyle de bu mülk vakıf olmaktadır. Aynı zamanda vakfettim demekle, bu mülkü vakfettim demekle birlikte şu şartlarla vakfettim deme hakkına sahiptir ve bunu yapmaktadır. Bu şartlarda ondan sonra artık hiçbir zaman değiştirilememektedir. Vakıf bu demektir. Vakfın sahibinin rolü de buradadır. Bir, vakfetmek. İkincisi de vakfın şartlarını, nasıl kullanılacak, nasıl idare edilecek, nereye harcanacak vesaire, bu şartları belirlemesidir. Bu zaman, o zaman vakıf olmaktadır. Bunlar tescil edilmektedir ve ila nihaya, sonsuzluğa kadar bunlar geçerli olmaktadır. Çok istisnai durumlar dışında, ki bunlar da belirlenmiştir İslam hukuku tarafından, zaruri durumlarda vakıf şartlarında hakim, orasının yöneticisi belirli değişiklikler yapma hakkına sahiptir. Onlar da, yine söylüyorum, belirli durumlardadır, kaçınılmaz durumlardadır. Mesela vakıf malı yıkılmak üzeredir. Yıkılmak üzereyse onunla ilgili başka bir takım şartlar koşulmuşsa, o şartların ra karşı başka o binayı korumak için bir şeyler yapılabilir. İşte bu, tekrar ifade edecek olursak, Allah'ın rızasını aramak için, Allah'a yakınlaşmayı umarak, Allah için, Allah mülkü Allah'a bağışlanan, Allah'a verilen ve asıl sahibine verilen ama faydalanma işi diğer insanlara, ibadullah'a, Allah'ın kullarına ait olan mülktür. Ve bunlar da Allah'ın koruması altındadır. Bu korumayı sağlamak için de genellikle vakıflar kurulurken sonunda Bakara suresinin 181. ayeti zikredilmektedir. Kim bu da bir değişiklik yaparsa onun günahı onun boynundadır. Allah onu büyük bir azapla azaplandırır vesaire ayetler ve buna benzer bir takım hatta beddualar da yer almaktadır. Bu vakıfların mübarekliğini, bereketini, kutsallığını korumak için. Evet, bu tabii vakıfı ana hatlarıyla ne olduğunu anladıktan sonra vakıfların biraz çeşitlerini, fonksiyonlarını da sizlerle paylaşmaya çalışacağız ilerleyen dakikalarda değerli dinleyiciler. Ama bir müzik arası verelim.
İsyanım beni halim yaman Allah'ım, affet isyanım beni halim yaman Allah'ım, refet isyanım beni medet aman Allah'ım, halim yaman sultanım, refet isyanım beni medet aman Allah'ım, yaman sultanım, defterim dolu siyah, amelim tek mil günah, defterim dolu siyah, amelim tek mil günah, sensin kuluna bela, medet aman Allah'ım, halim yaman sultanım, sensin kuluna bela, medet aman Allah'ım, halim yaman tabibine, gönüller tabibine, ümmet et habibine, gönüller tabibine, rahmeyle garibine, medet aman Allah'ım, alim yaman sultanım, rahmeyle garibine, medet aman Allah'ım, halim yaman sultanım, aşkı azad eyle, cemalinle şad eyle, aşkı azad eyle, cemalinle şad eyle, kulum diye yad eyle, medet aman Allah'ım, halim yaman sultanım, kulum diye yad eyle, medet aman
Değerli dinleyiciler, vakıflardaki asıl amaç, vakıfların kuruluşundaki asıl amaç, insanların, sadece insanların değil, bütün varlıkların onlardan istifade etmesidir. İnsanların, özellikle de insanların faydasına olan bir hizmet sunmaktır. Onun için çok en önemli hayır işlerinden birisi olarak kabul edilmektedir vakıflar. Çünkü bir insan sahip olduğu, aslında belki de kendisinin de kullanacağı, çocuklarının da, ailesinin de, hısım akrabasının da kullanacağı bir malı, mülkü Allah rızası için hibe etmesidir. Allah rızasını hedefleyen bir işe tahsis etmesidir, terk etmesidir. O açıdan baktığımızda gerçekten çok önemli bir hizmettir vakıf kurmak, vakıf tesis etmek. Bu önemli hizmeti tabii belirli kurallar çerçevesinde yapmak gerekmektedir. İslam hukuku da bu kuralları belirlemiştir. Bunlar genellikle vakfiye veya vakıfname adlı kuruluş belgesi, tesis akdi diyebileceğimiz bir belgede bu şartlara uyulduğu, gerekli şartlara uyulduğu ve kurulan vakıftan nasıl faydalanılacağı hususları detaylı bir şekilde vakfiyelerde yazılmaktadır. Ve bu vakfiyelere de herkesin uyması, bu şartlara herkesin riayet etmesi istenmektedir. Vakfiyeleri ele aldığımızda bir giriş olduğunu görüyoruz. Vakfiyelerin girişinde genellikle hayır işlerinin ne kadar faydalı, ne kadar güzel davranışlar olduğu anlatılmaktadır. Bunlar vakfiyelerin türlerine göre bazen çok ağdalı, çok geniş, edebi bir dille yazılan vakfiyeler vardır. Bunlara mesela örnek olarak Şumen'deki Şerif Halil Paşa Camii'nin vakfiyesini gösterebiliriz. Bugün dahi Şumen'deki tarih müzesinde korunan, orijinali Şumen Tarih Müzesi'nde korunan vakfiye edebi bir üslupla yazılmıştır. Bunda belki de Şerif Halil Paşa'nın da kendisinin de bir şair ve hattat olması sebep olarak gösterilebilir. Hem güzel bir hatla yazılmış hem de edebi bir üslupla yazılmıştır. Ve vakfiyenin girişinde hayır yapmanın, hasenatta bulunmanın ne kadar güzel bir iş olduğu anlatılmakta. Ayetlerle, hadislerle, şiirlerle vesaire. Bunun devamında da İslam hukukuna göre vakıfın şartları belirli çerçevelerde ifade edilmektedir asıl kısmında ve vakıfın, yani vakıf malını kuranın, vakfı tesis edenin, buna vakıf denmektedir. Yani vakfedicinin neleri vakfettiği anlatılmaktadır. Bunun işte bir arazi ise sınırları, bir kapalı musakkafat dediğimiz kapalı bir taşınmaz mülk, yani bina ise bunun özellikleri, katı, işte penceresi, odası, modası neyse bunlar anlatılır. Ondan sonra da bu vakıf mülkünün veya vakfın ne amaçla kurulduğu, hangi şartlara hizmet vereceği anlatılmaktadır. Ondan sonra da tabii bu şartlar genellikle camilerin yaşatılması amacıyladır. Camilerin dini fonksiyonlarını icra etmeleri amacıyladır öncelikli olarak. Ondan sonra eğitim hizmetlerinin, özellikle din eğitimi hizmetlerinin yürütülmesi amacıyladır. Ondan sonra da hayır hizmetlerinin, yani fakirleri doyurma, yoksulların ihtiyaçlarını karşılama vesaireyle ve bunun dışında da başka şartlar da olabilir ki vardır. Ama özellikle Bulgaristan'daki vakıfları bir zamanlar Bulgaristan'da var olan vakıfları belgeler üzerinde incelediğimizde Bulgaristan'da var olan vakıfların %90'ının din hizmetlerine ve eğitim hizmetlerine tahsis edildiğini görmekteyiz. %10'u da az önce de ifade ettiğim gibi sosyal hizmetler için. Bunun içerisinde işte imaretler vardır, yani yoksulları doyurmak için. Hastaneler vardır, garibanları tedavi etmek için. Bunun dışında köprüler vardır, çeşmeler vardır. Buna benzer işte saat kuleleri vardır, hamamlar vardır vesaire. Bunlar da diğer sosyal hizmetler içerisinde, ki bunlar dediğim gibi Bulgaristan'daki vakıfların bir zamanlar özellikle Osmanlı döneminde var olan vakıfların, ki bunlar o belgeler üzerine yapılmış tespitlerdir. %90'ı cami ve eğitim hizmetleri, %10 da sosyal hizmetler için tahsis edilmiştir. Vakfiyelerin sonunda da değerli dinleyiciler bir dua ve beddua kısmı bulunmaktadır. Aslında dualar bazen başında da bulunmaktadır. Bazen de sonuna gelmektedir. İşte bu hayrı yapanın işte şöyle olsun, böyle olsun vesaire de onun için hayır duada bulunulmaktadır. Ve son, yani hedefinde başta da ifade edilir, sonda da ifade edilir. Allah'ın rızasını kazanmak, takarrubu ilahi dediğimiz Allah'a yaklaşma, Allah'a yakınlaşma vesilesi olduğu ifade edilir. Ve son olarak da dediğim gibi değerli dinleyiciler, beddua kısmı vardır. Beddua kısmında da çok farklı bazen çok ağır ifadeler kullanılmaktadır. Genellikle Bakara suresinin 181. ayeti zikredilmektedir. Bundan önce veya da sonra bir takım artık durumuna göre farklı belgelerde farklı beddua çeşitleri geçmektedir. Mesela bunlardan birisi Sofya'ya yakın Zlatitsa kasabasında bir zamanlar var olan bir vakfın beddua kısmında vakfiyede belirtilen şartlara riayet etmeyenler, onları yerine getirmeyenler, bozanlar, değiştirenler vesaireler diyor, şefaati Muhammediye'den mahrum olsunlar. Ki her Müslüman Peygamber Efendimizin şefaatine nail olmak ister. Onun için çokça salatu selam getiririz. Onun için Peygamber Efendimizin sünnetine riayet ederiz. Ama bu bedduada şefaati Muhammediye'den mahrum kalsın bunlar diye beddua edilmiştir. Ki tekrar bir parantez açarak söyleyeyim. Peygamber Efendimiz benim şefaatim ümmetimden büyük günah sahipleri içindir diyor. Büyük günahı olan insanlara Peygamber Efendimiz Allah'ın izniyle kıyamet gününde şefaat edecektir. Ve insan hata yapmış olabilir, günah işlemiş olabilir ve Peygamber Efendimiz onun yolundan gittiğimiz takdirde bize şefaat edecektir. Ama bu vakfiyenin sonundaki bedduada bundan mahrum olsunlar diyor. Başka bir beddua örneğini de Razgrad'daki İbrahim Paşa vakfiyesinde görmekteyiz. Orada da Allah'ın cezası diyor sonunda Arapça bir vakfiye. Arapça, onun ilk hali Osmanlıca ama daha sonra Arapça vakfiyesi de var ve Arapça vakfiyesi daha çok bilinmektedir. Allah'ın cezası, Allah'ın belası diyor, bu şartları bozanların, şartlara muhalefet edenlerin üzerine olsun. Buna benzer mesela bir örneği de Karnobat'taki Rakkas Sinan Paşa vakfında görmekteyiz ki bugün Karnobat'ta var olan hamam, saat kulesi, bunlar Rakkas Sinan Paşa'nın vakıflarıdır ve bugün de ayaktadırlar. O da ne bir sultan, ne bir emir, ne bir müftü, ne bir kadı, ne bir müderris, hiç kimse bu şartları değiştiremez diyor, koşulan şartları. Bunu yapanlar da vebali boyunlarındadır. Allah onlara cezasını verir demektedir. Buna benzer başka örnekler de sayılabilir ama ya bunlar aslında işin ne kadar ciddi bir iş olduğunu göstermektedir. Yani insanın vakıf malını haksız yere kullanma veya o vakıflardan haksız olarak yararlanmanın ne kadar zararlı bir şey olduğunu göstermektedir. Bir dinleyicimiz var telefon hattında, onu alalım. Alo.
Selamünaleyküm hocam.
Aleykümselam efendim.
Abi istiyorum sormak size, bu Makbul İbrahim Paşa Cansı, az önce adını geçtiniz. Onun restorasyonu olacak mı?
Onun restorasyonunu bilemiyorum. Maalesef onun bu caminin mülkiyeti başmüftülüğümüze ait değil şu anda. Diğer normalde başmüftülüğe ait olduktan sonra yavaş yavaş belli bir takım adımlar atılmaktadır. Ama şu anda başmüftülük olarak, müftülük teşkilatı olarak o konuda pek bir şey yapamıyoruz. Ancak ısrarlı bir şekilde restorasyonun olmasını istiyoruz. Edindiğimiz bilgilere göre özellikle Razgrad Valiliği'nin bu konuda bir takım adım atma teşebbüsünün olduğu, bir takım teşebbüslerin olduğunu biliyoruz. Ama bunlar yıllardan beri atılan, düşünülen adımlar. Olur mu olmaz mı bilmiyoruz. Olmasını diliyoruz.
İnşallah. Hocam size bir şeyim olacak.
Buyurun.
Bugün ben Razgrad'dan haber edeyim. Benim babaannem doğum günü var. 88 yaşında. Doğru.
Allah hayırlı uzun ömür versin.
Bir ilahiyle Medine'ye varamadım diye selamlayabilirsek çok sevinirim.
Medine'ye varamadım ilahisini bugün dinletemeyeceğiz. Geçen hafta da sözümüz vardı, önceki hafta da sözümüz vardı ama inşallah önümüzdeki haftaya onu dinletmeye çalışacağız. Hem de belki birkaç programda sadece Medine'ye varamadım ilahisini dinleteceğiz. Bugün başka bir ilahiyle selamlayalım inşallah.
Tamam hocam, tamam. Babaannemin ismi Asiye, ben Razgat'ın Belilon köyünde.
Tamam efendim. Hemen bir ilahi gönderiyoruz, selamlıyoruz efendim. Hayırlı günler. Evet değerli dinleyiciler, ilahi dedik, salavat-ı şerife dinledik. İnşallah Rabbim bu salavat-ı şerifeler vesilesiyle bizlere de Peygamber Efendimizin şefaatine nail olmayı nasip eylesin. Dedik ya, vakıflar, vakıflarda böyle şartlar, böyle dualar, böyle beddualar oluyor. Biz inşallah bu beddualardan uzak olan insanlardan oluruz. Çünkü gerçekten onlar çok ağırdır. Hatta bir ne diyelim darb-ı mesel, bir atasözü haline neredeyse gelmiş. İşte bir fare mi diyorlar, belki yanlış hatırlıyor olabilirim. Bir fare vakıf tarlasından bir buğday yemiş ve ölmüş diyorlar. Ama maalesef insanlar bunun bilincinde olamıyor bazen. Bunun bilincinde olamadıkları için de vakıflar için bin bir kavga yürütülmektedir bazen. Oysa dediğimiz gibi bu insanlar, bunları bağışlayan, bunları vakfeden insanlar bunu hayır için, hayır murad ederek, insanlara dünya döndükçe insanların faydasında olmasını arzulayarak bunları bağışlamışlar. Kendi imkanlarından, kendi zenginliklerinden ayırmak suretiyle. Tabii vakıfların aslında iki hedefi vardır vakıflarda. Birisi Allah'ın rızasını kazanmak, ama Allah'ın rızasını kazanabilmek için de insanlara faydalı olmak. Birileri mesela vakıflarda dedi ki, en sıkça rastlanan vakıfları kurma amaçlarından birisi, vakıfları kurarken koyulan şartlardan birileri cami yapmaktır. Ve cami yapıldıktan sonra da o camilerin çalıştırılmasını sağlamaktır. Onun için mesela vakfiyelerimizde şöyle şartlar görüyoruz. Diyor ki, ben bu malımı, mülkümü Allah rızası için filan caminin giderlerinin karşılanması için tahsis ediyorum. Nedir bu caminin giderleri? Bu caminin işte ısıtılması, sıvanması, boyanması, eskiden mumlarının, kandillerinin yakılması. Ondan sonra buna örnek olarak şunu da söyleyebilirim. Mesela Şerif Halil Paşa Vakfiyesi'nde bir zamanlar Tombul Camii için şart koşulan mumlar var. Şu kadar para mum için tahsis ediliyor. Ama diyor ki daha sonra ilaveten, ayrıca diyor, mübarek gecelerde caminin mumlarının parası şu kadar artırılsın. Niye? Çünkü kandil gecelerinde kandiller yakılacak dışarıda. Onun için ayrı mumlar gerekecek. Bunu da ince ince düşünüyorlar. Bu kadar mı sadece? Hayır. Aynı zamanda bu caminin çalışabilmesi için imamının olması gerekiyor. Hatibinin olması gerekiyor. Vaizinin olması gerekiyor. Büyük camilerde işte cüzhan dediğimiz, cüz okuyan, nereden bileyim aşır okuyan kişiler. Bunların hepsi ayrı ayrı detaylı bir şekilde günlük ne kadar bunlara ücret verilecek, hepsi çok detaylı bir şekilde vakfiyelere yerleştirilmektedir, konmaktadır. Bu kadar mı? Hayır. Bunun başka bir takım hizmetçisi olacak, süpürgecisi olacak, vesairecisi olacak, kapıcısı, bevvap dediğimiz kapıcısı olacak. Ondan sonra eğer mektebi varsa mektebinde muallimi olacak, yani öğretmeni olacak, öğrencileri olacak, öğrencilerinin bir takım ihtiyaçları karşılanacak. Mesela büyük camilerde kütüphaneler var. Kütüphanelerinin kitapları olacak. Kitapların üzerindeki tozu alan insana dahi ne kadar kuruş veya ne kadar günlük verileceği ayrı ayrı yazılıyor. Bundan da öte başka şartlar da var. Mesela yine çok güzel ve geniş bir vakfiye ve elimizde olması hasebiyle onu örnek olarak veriyorum. Şerif Halil Paşa Vakfiyesi'nde ki şartlar arasında işte kütüphanesi olacak, kütüphane yapılıyor zaten. İki tane kütüphanecisi olacak diyor. Kütüphanecilerden birisi astronom olacak, birisi de hattat olacak. Böyle bir şartı görüyoruz. Tabii yani çok ilim sahibi insan olması gerekiyor anlamına geliyor bu. Bununla birlikte başka şartlar da olabileceğini görüyoruz. Mesela çok ilginçtir, çok dikkatimi çekti. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum değerli dinleyiciler. Samokov kasabamız var. Samokov kasabasında vakıf bakımından çok zengin bir kasaba. Çünkü zengin bir kasabaymış. Demir üretimiyle uğraştığı için eskiden çok zengin vakıfları olan, bugün de çok güzel böyle çok güzel bir camisi bulunan ama ne yazık ki cami olarak faaliyet göstermiyor. Çünkü mülkiyeti yine müftülükten alınmış, Müslümanlardan alınmış, devletçe kullanılıyor. Sadece ziyaret mekanı olarak kullanılıyor. Güzel kütüphanesi de olan, zengin bir kütüphanesi de olan bir vakıf eseri. Ama Samokov'da 1800'lü yıllarda Hafız Mehmet Efendi isminde bir zat var. Hafız Mehmet Efendi dükkanlarını, yanılmıyorsam 4 dükkan olacak ama büyük bunlar, büyük dükkanlarını vakfediyor. Vakfettiği büyük dükkanların gelirini de diyor, bu dükkanlardan kiraya verilmedikten sonra gelecek gelirle diyor, İşte imamına, hatibine, muallimine, öğretmenine, hocasına, süpürgecesine vesairesine bunların hepsini sıralıyor. Bunları sıraladıktan sonra kime ne kadar verilecek? Buna bir kuruş, buna iki kuruş, buna şu kadar. Ve ondan sonra da asıl dikkatinizi çekmek istediğim husus şudur. Diyor ki bu Mevlid gecesinde, bakın Mevlid gecesinde, Peygamber Efendimizin doğduğu Mevlid gecesinde diyor, camide mevlit okutulması için diyor. Belli bir miktar ayırıyor. Belli bir miktarı ayırırken de diyor, bununla diyor camide, hatta birkaç camide mevlit okutulsun. Mevlit okutulurken insanlara udu maverdi. Yani bir ud koku, ne diyoruz ona, buhur. Buhur ama özel bir buhur ve gül suyu ikram edilsin diyor. Bunu ne kadar alınması gerektiğini de yazıyor. 3 dirhem diyor. 3 dirhem ud, 100 dirhem de gül suyu alınsın ve ikram edilsin. Bu kadar da kalmıyor. Peygamber Efendimizin doğumuyla ilgili veladet bahri okunurken diyor, hepimizin bildiği Amine Hatun ve sonunda işte şerbetle ilgili kısmı hepimiz biliyoruz. İndiler gökten melekler saf saf, Kabe gibi kıldılar evim tavaf vesaire. Bu bölümleri okurken şerbet bölümü, kardan ak idi ve kardan ak olan ve güzel şerbeti ikram ederken şerbet ikram edilsin diyor. Ve cemaatten hiçbir kimse de şerbet içmeden kalmasın diyor. Aynı zamanda bu gecede halva ikram edilsin diyor. Bunlar hep vakıfların şartları arasında görüyoruz. Bu kadar da kalmıyor değerli dinleyiciler. Çok daha da enteresanı, Samokov kasabasındaki mekteplerde diyor, Sıbyan mekteplerinde, yani ilkokullardaki talebeler senede bir kere yaz günü meyvegaha, tam tabirini söylüyorum, meyvegaha, meyve bahçesine götürülsün ve orada onlara ikramda bulunulsun diyor vakıflardan gelen gelirle. Bununla da kalmıyor, devamında eğer diyor vakıfların gelirleri fazla ise senede iki kere götürülsünler diyor meyve bahçesine, onlara ikram edilsin. İkramdan sonra karınlarını doyurduktan sonra da hocaları, kalfalar veya uygun talebeler bir aşr-ı şerif okusunlar, Kur'an-ı Kerim okusunlar. Kimin ruhu için? Benim ruhum için diyor ve ölüp bu dünyadan ahirete göç edip de nesilleri kesilen, arkasında nesilleri kalmamış olan kişilere dua etsinler diyor. İşte böyle mübarek, böyle kutsal duygularla vakıflar tesis ediliyor. Bu örneklerden birisiydi. Başka örnekler de verebiliriz. Daha bunları çoğaltabiliriz. Mesela kış günü hayvanların kış şartlarında yiyecek imkan yiyecek imkanı olmayacakları zamanlarda hayvanların doyurulması, açlığını giderecek, ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde onların ihtiyaçlarını karşılayacak vakıflar kuruluyor. Mesela birisi var olan bir tarlasını Allah rızası için vakfediyor ve diyor ki bunun geliriyle kış günü işte şeylere, tavşanlara, nereden bileyim kış günü karacalara şey yapılsın, geyiklere bunun aç kaldıklarında karınları doyursun. Ne yapılsın? İşte mısır da mısır atılsın, konulsun belli yerlere. Kuşların beslenmesi için vakıflar kuruluyor. Yaralanan hayvanların yaralarını tedavi etmek için vakıflar kuruluyor. Bundan da öte, daha da belki çok basit ama değerli dinleyiciler, bayram geldiğinde yoksul çocuklara ikram edilmek üzere, bayramda sevinmeleri için ikram edilmek üzere leblebi alınması için vakıf kuruluyor. Yani leblebiler çocuklara bayramda dağıtılacak ki onlar da sevinsin. Bunu bu kadar ince ince düşünüyor. Ama aynı zamanda işte hastaları tedavi etmek için, medreselerin çalıştırılması için, camilerin düzgün bir şekilde hizmet vermesi için de vakıfların olduğunu görüyoruz. Mesela çok ilginçtir vakıfların sosyal yönüyle ilgili. Mesela bir vakıf var. Bu vakıfa göre malını mülkünü birisi vakfediyor ve şart olarak şunu koşuyor. Diyor ki bu vakıftan gelen gelirle evlenmek üzere olan kızların ihtiyacı olan, zor durumda olan kızların çeyizleri karşılansın diyor. Bu da çok önemli. Niye? Çünkü imkanı olmayıp da çeyizi olmayan bir kız belki evlenemeyecek. Belki evlenecek ama o evliliğinden gereken sevinci, beklediği sevinci alamayacak. Niye? Çünkü çeyizi yok, çeyizi. Yani toplumdaki insanların sosyal olarak ezilmemesini, o eziklikten kurtulmasını sağlamayı hedeflemektedir böyle bir vakıf. Onun için değerli dinleyiciler, belki işin hukuki boyutu var, işin farklı idari boyutu var vesaire ama vakıfların özellikle dini boyutu ve sosyal boyutu gerçekten çok önemlidir. Ama sosyal boyutunu biz daha iyi hissedebilmekteyiz. Fakat bundan da önemlisi, en önemlisi dini boyutudur. O yüzden de vakıflar kurulurken %90'ı, Bulgaristan topraklarındaki vakıfların %90'ı dini amaca hizmet etmektedir. Yani camilerde insanlar dinlerini, cami ve medreselerde, mekteplerde dinlerini doğru bir şekilde öğrensinler. Doğru bir şekilde de dinlerini camide gelip tatbik etsinler, uygulasınlar, yaşasınlar. Hedef budur. Onun için vakıflara böyle çarçur edilecek, çalıp götürülecek, soyup soğuna çevrilecek bir takım sahipsiz mallar olarak bakılmaması gerekiyor. Onlar belki sahipsiz gözükse de onlar sahipsiz değildir. Çünkü hayır sahipleri onları asıl malın mülkün sahibi olana, Allah'a tahsis etmişlerdir, Allah'a vermişlerdir, devretmişlerdir haklarını, mülklerini. Allah da onları koruyacaktır. Bugün olmazsa yarın onlara zarar verenlere karşılığını verecektir. Bunun en güzel örneğini de, en böyle canlı örneğini de Vidin'de görmekteyiz. Vidin'de var olan bir vakfı birisi satıyor, el koyuyor. Daha sonra başkasına satıyor. Başkası dükkan açıyor, çalıştıramıyor, batıyor. O başkasına satıyor, o da batıyor. Ondan sonra bir bankaya satıyorlar. Banka ise olduğu gibi batıyor. Yani şey olarak, parasal olarak değil, yere batıyor banka. Ve bugün de canlı olarak o banka binası böyle yarısı yere batmış bir şekilde duruyor. Allah bizleri bundan korusun. Vakıflara ihtimamla, vakıfları ihtimamla gözetmeyi bizlere nasip eylesin. Evet değerli dinleyiciler, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bulgaristan Radyosu'nun Türkçe yayınını dinlediniz. Sizleri bu güzel sohbetten sonra Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, görüşmek üzere.
Gibi.